Ayrım 22.
İşin neyse yapsınlar, otur da biraz konuşalım dedi. Bir saat boyu hep edebiyattan konuştuk. Kahramanlar hayattan da mı romana girer, yoksa romandan mı hayata sızar? Çok kenarda bir dil olan Türkçe ile değil de bir Batı diliyle doğrudan eser yazabilselerdi, hangi yazarlarımız Avrupa edebiyatında devreye girebilirlerdi? Karamazov kardeşleri, normal dediğimiz insanlar neden tımarhane kaçkını gibi yadırgar? Neden Dostoyevski'nin kahramanlarının öbür insanlarla hiç ortak olmayan bir ruh dokuları vardır? Bu ve bu gibi konularda daha çok kendisi konuştu, ben dinledim. Bilinçaltını besleyen sorunlara Ankara'nın düz ayak politika çevrelerinde muhatap bulamamanın hasretini çıkarırcasına konuştu. Bir boşluktan yararlanıp hemen ayaklanacağımı sezdiği için de cümle sonlarındaki noktaları virgüle çevirip arasız konuştu. Rahatladı. Sanırım sıra bekleyenler bu bir saatlik gecikmeden pek yakınamayacaklardı. İstediği konuları konuşabilmiş bir insan o haliyle elbet daha dikkatli ve verimli olurdu. Demokrat Parti'nin 5. adamı. Ağoğlu ailesiyle hukukumuz çok eskiye dayanır. Ablası Süreyya Hanım, kızların da üniversite tahsili yapmaları isteğiyle zamanın hukuk dekanı olan babama başvurduğunda ondan en hararetli desteği bulmuş, onun en iyi talebesi olmuş. Üniversitemizin bu ilk hanım öğrencisi, hocası öldükten sonra ona karşı duyduğu saygı ve minneti bana göstermek lütfunda bulunduğu sevgi ve yakınlıkta devam ettirmiştir. Samet Ağaoğlu ile yaş farkımız ise daha azdı. Ona ilk sevgim sıra dışı, yani alışılan kalıplara karşı bilinçli bir aydın oluşundan başlar. Tek parti döneminin milleti çocuk yerine koyan yönetim sistemine karşı her onurlu aydın gibi karşı koyuşu ona yaraşıyordu. O dönemde hangimiz ayrı ayrı bu küçümsenmeyle karşı değildik ki? Onu politikaya ve particiliğe bu mücadeleci yanı itecekti. Demokrat Parti'nin 5. güçlü adamı benim kanımca bu lider kadrosunun Köprülü ile beraber ikinci entelektüel siması Samet Ağaoğlu oldu. Parti toplantılarında, seçim alanlarında, meclis kürsüsünde ve icraatında tam bir aksiyon adamı olan Ağaoğlu, kalemi eline alınca bambaşka bir adam olur. Dostoyevski ile övür olmuş hafızasının ve ayrıca kendi özgün muayilesinin ürünü kişiler yaratmak için zengin hayal dünyasına dalar giderdi. Bu iki kişilik hayatı boyunca hep sürecekti. Babası gibi aksiyon adamı yanı politikada at oynatırken, onun yazar kişiliği yer altından, derinlerden bir nehir gibi akacak ve zaman zaman yeryüzüne çıkıp Samet'e edebiyattaki özgün yerini sağlayan hikayeler yazdıracaktı. Evet, biri politikacı, öbürü sanatçı iki kişiliği birlikte yaşadı. Hatta ileri giderek diyebilirim ki, politikaya sadece mizacının itisiyle değil, daha çok onun sağladığı sürekli heyecan ve ihtiras deneyimi kaçırmak istemeyen bir yazar olarak dalmış gibiydi. Yine aynı politikanın garip cilvesiyle idama mahkum edileceği celseden bir önceki celsede Yasıada'da yaptığı savunma hem bir hitabet hem bir medeni cesaret örneğiydi. O gün duyduğu coşku ve hayata üstten bakma acısına varabilmişlik, onu hayranı olduğu Dostoyevski kahramanları ile akraba yapmış gibiydi. Dostoyevski'nin tam kurşuna dizilirken çıkan aftan yararlanıp Sibirya'ya sürülüşü gibi Samet de önce idama mahkum edilecek, sonra Kayseri sürgününe gönderilecekti. Ölümle karşı karşıya kalma, bu benzersiz deneyim kadar bu yazgı benzeşmesi de ona büyük üzüntüsü içinde muhakkak bir avuntu olmuştur sanırım. Yıpranmış politikacı. Kayseri dönüşü Samet artık yıpranmış ve çökmüştü. Hapishanelerin bir gereği de insanı böyle harcamak oluyor. Ama zekası yine sık sık şerareler çıkarıyordu. Rahmetli Cahit Tur'un adeta bir kulüp mahfiline dönüştürdüğü antikacı dükkanında sık sık rastlaşır konuşurduk. Milliyete uğrasın da beni aratıp konuşmasın pek olmazdı. Hep edebiyattan konuşurduk. Onun memleketlisi benim hocam öğretmen Gafur'dan yahut Ahmet Sahi'den Dostoyevski üzerine okuduğu yeni bir eserden. Hikayelerindeki gibi hep hummalı, tedirgin, sıtmalı, kuruntulu, kendi kendini yiyen ama yoğun yaşayan kişileriyle büyük bir roman yazma özlemini galiba sonuna kadar içinde ukde olarak sakladı. Büyük Aile adlı uzun hikayesinde buna sadece el alıştırmıştı. Oysa roman yazmamış oluşunu dert edinmemesi gerekti. Bazı hikaye kahramanları yaratmıştı ki onlardaki boyut okuduğunuzu size roman sandırabilirdi. İyi hikayenin ölçütü de bu değil midir? Önemli olan sayfa sayısı değil, bakışın boyutudur. Samet'in bu politikacı yazar ikilemini Memduh Şevket Esendal da yaşamıştı. Hikayelerine MŞE inisiyali atmakla yetinen, asıl adını politikaya saklayan üstad şimdi mezardan uzanıp da bakabilse. Politikacılığı çoktan unutuldu. Küçümsediği hikayeciliğiyle belleklerde hala yaşıyor ve yaşayacak. Samet Ağoğlu yazarlığını politikacılığı kadar önemserdi. Belki de asıl yazar olarak doğmuş ama sonra nankör politikada çok vakit kaybetmişti. Yazar mısın? Durma yaz. Büyük babamın matbaası çocuk yaşımda benim için bulunmaz bir yaşam okulu, bir deneyim kaynağı olmuştur. Okul tatillerinde oradan çıkmazdım. Sürekli makine homurtusu insana vapurdaymış duygusu verir. Zamanı boşuna değil de bir yerden bir yere giderek bereketli bir hareket içinde harcamak övüntüsü verir. İnsanoğlunun ürettiği en cevherli şeyin düşüncelerin yayılmasına katkıda bulunduğu böbürü verir. Tanrı'ya şükür çocukluğumda bilinçaltıma yerleşen bu güzel fon müziğinden bugüne kadar uzak kalmadım. Büyük babamın matbaayı amire müdürlüğünden çekildikten sonra kendi adına kurduğu Hamit Matbaası, Cağaloğlu'na çıkan kestirme yokuşun solunda, şimdi işhanlarının yükseldiği alanda 3 katlı büyük yaygın bir yapıyı işgal ediyordu. Büyük babam kendinden sonra burayı benim yönetmemi tasarladığı için beni küçük yaştan itibaren basım işinin ta içine alıştırmak isterdi. O kadar isterdi ki 5 yaşında babasız kaldığım zaman bu babasızlığı bana duyurmamak için beni çok şımarttığı, Avrupa'dan oyuncaklar alıp getirdiği zaman bile bu oyuncaklar hep lastik hurufatlı, dizgi kalıplı, küçük matbaa oyuncakları olurdu. 12 yaşıma geldikten sonra da tatillerde beni matbaaya götürür, keski makinesinden mücellithaneye, tahsih bürosundan mürettiphaneye kadar matbaanın girdisi çıktısı ile övür olmaya zorlardı. Orada çalıştığım sürece de işçiler gibi haftalık verir, böylece paramı hak etmek için beni bir iş disiplinine mecbur ederdi. Çalışma disiplinine, alnının teriyle para kazanmayı ve edebiyatın mutfak tarafı olan matbaayı bana küçük yaştan öğreten büyük babama bundan ötürü minnet doluyum. Daha sonraki meslek hayatımda bunların çok faydasını gördüm. Bir çeşit akademi. Matbaada en sevdiğim yer mürettiphaneden sonra büyük babamın müdüriyet odasıydı. Büyük babamın geniş bir çevresi vardı. Duvarlarında Leipzig matbaa makineleri afişlerinin asılı olduğu, kaliteli Alman pürosu kokan bu odada devrin ünlü kişilerini, büyük yazarlarını tanımak fırsatını küçük yaştan bulurdum. Mesela Atatürk'ün yakını yazar ve mebus Ruşen Eşref Bey, romancı ve mebus Yakup Kadri Bey, sanat tarihçisi, ressam, opera libretisti, ilk sinemacı ve tarihi oyunlar yazarı Celal Esat Bey, Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin oğlu Muhtar Bey, o zaman henüz gencecik bir liseli şair olan Cevdet Kudret hep orada tanıdıklarım arasındaydı. Büyük babam meşhur biri gelince onları bana tanıtmaya özen gösterirdi. Bir keresinde beni mürettiphaneden çağırtıp Damla Damla adlı kitabını dizdiğimiz Ruşen Eşref Bey'e "Torunum" diye tanıtmıştı. Bana uzatılan tombul beyaz eli kirli ellerimle sıkmak istemedim. "Ellerim kirli" diye özür diledim. Ruşen Eşref Bey'in Hamdullah Subhi Hitabet Okulu havasında bir eda ile "İş yapan eller kirli olmaz evladım. En temiz eller onlardır. Sen o tertemiz ellerinle benim kirli elimi sık" dediğini hiç unutmam. Neyse ki orada tanıştığım büyük adamlar hep böyle hikmetli konuşma merakında değildiler. Ben onlara hayranlıkla bakardım ama kafamdaki asıl yazar imajı ne Yakup Kadri, ne Celal Esat, ne Burhan Cahit, ne de Ruşen Eşref Beylerdi. Onların hepsinden çok önce yine bu odada tanıdığım Ahmet Rasim amcaydı. Yazar olmadan önce insan olmak. Çocukların insan değerlendirmede bazen büyüklerden daha sağlam ve şaşmaz bir ön sezisi oluyor. Ahmet Rasim amcanın yapmacıksız, alabildiğine doğal, kalender, sevecen ve insancıl hali belleğime öyle bir yerleşmişti ki bugün dahi aynı canlılıkta orada durur. Babacan sözcüğünün benim belleğimdeki ilk ve tek çağrışımı bugün dahi Ahmet Rasim olarak kalmıştır. Bu kısaya yakın orta boylu, post bıyıklı, şişman, kelebek gözlüklü ve rakı sevenlere has, dünyaya biraz metelik vermez kalender adam için büyük babamın Türkiye'nin en büyük yazarı Ahmet Rasim Bey diye yaptığı takdime bile gerek yoktu. Bu adamın büyük bir yazar olduğuna o anda çocuk kafamda hemen karar vermiştim. Bence iyi yazar böyle biraz kılıksız olmalıydı. Halktan biri gibi konuşmalı ama tonunda, tınısında herkesten daha sıcak, daha candan, daha içten bir şeyler olmalıydı. Çocukla çocuk, büyükle büyük, yaşlı ile yaşlı olabilmeliydi. Karşısındakinin bam telini bulabilmeliydi. Atatürk şımarığı, yeni ve varlıklı bir statünün adamı, öbür üdebai kiramdan başkalığı için işte buradan geliyordu. Çocukların sevdiği insana güvenebilirsiniz. Büyüdüm gitti. Şimdi Ahmet Rasim'in o zamanki yaşındayım. Hayatımda en çok çocuklarla hemen ilk anında sempati ilişkisi kurabilme hassamla övündüğüm kadar hiçbir şeyimle övünmedim. Yazar olmadan önce insan olmayı ve insan olmadan iyi yazar olunamayacağını bana ilk öğreten Ahmet Rasim oldu. Kendi farkında bile olmadan. Ahmet Rasim, büyük babamın Darüşşafaka'dan arkadaşı olduğu için kardeş gibi sevişirlerdi. Matbaaya da işi olduğu için değil, dertleşmeye, laflamaya gelirdi. Sohbeti de görünümü kadar sıcaktı. Kimseyi incitmeyen, yumuşak ve kalender bir hümuru vardı. Biraz Bektaşilerinkine benzeyen, bugünkü Fenerbahçe stadının dolayında o zaman papazın bağı denilen ağaçlıklı bir yer varmış. Bahriyeli Davut Bey namında bir zat burayı kiralayıp kendi sultan keyfi için özel bir meyhane halinde işletirmiş. İstemediği hışır, densiz müşterileri içeri almaz, sırf ihvanını kabul eder, özel bir kulüp düzeyini böyle muhafaza edermiş. Ahmet Rasim, bakla tarlasına, Trifon Baba'nın meyhanesine gitmediği geceler burayı da sık sık onurlandırırmış. Bir gece yine Mahmut Sadık Bey, bestekar Lemi Bey, bestekar Bimen Şen ve ressam Muazzez Bey ile kafayı çekerlerken üç bıçkın kapıda belirmiş. İçeri girip içmek istemişler. Bahriyeli Davut Bey, bugün babamın ölüm yıl dönümü, rakı yok, gidin başka yerde için diye onları kovmuş. İçlerinden biri ileriki masada demlenen Ahmet Rasim Bey ile arkadaşlarını gösterip, iyi ama karşı masadaki beyler içiyorlar ya diyecek olunca üstad kelebek gözlüklerinin üstünden arsız müşteriye bakıp biz ailedeniz evlat yaz tutuyoruz demiş. Nasrettin Hoca'nın ben teessürümden ne halt ettiğimi biliyor muyum repliğine çok yaklaşık bu espri üslubu Ahmet Rasim'in bütün hümurunun da karakteristiğini taşırdı. Harcayıcı, çimdikleyici espriden hoşlanmazdı. Politikadan da hiç hoşlanmazdı. Gerçek bir yazar. Darüşşafakalık onun kişiliğine belirgin bir damga vurmuştu. Mümtaz İrfan Ocağı sayılan Darüşşafaka gerçekten de sıkı disiplini, Osmanlı efendiliğini, herkese saygıyı telkin edici geleneğiyle Türkiye'nin en nazik ve efendi insanlarını yetiştirmişti. Kimde ince ve gösterişsiz bir nezaket görürseniz, kimde kendini dünyanın ekseni saymayan bir olgun alçak gönüllüye rastlarsanız, kimde güzel Türkçe bir telaffuz bulursanız, o dönemde hiç yanılmayan teşhisi koyabilirdiniz. Darüşşafakalılar muhakkak. Kaç eski Darüşşafakalı tanıdımsa bu vasıfları yalanlayan bir istisnaya rastlamadım. Ahmet Rasim'in edebiyatımızda ayrı bir yeri vardır. Saygın beyaz saçları, mabeyn katipliğinden edinilmiş hal ve tavrı, hariciyeci ya da şurayı devlet üyesi üslubundaki özenli giyimiyle Üstad Halit Ziya görünümünde olduğu gibi romanlarında da kibar bir salona girmişçesine insana önünü ilikleme hissi verirdi. Onun yolunda giden daha az yetenekli yazarlarda bir yozlaşma halini aldığı zaman abesliği daha da vurgulanan bu frenk özentisi, üslupçu ve inandırıcılıktan uzak edebiyat, Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi gibi iki büyük panzehirle dengelenmemiş olsaydı, belki kuşaklar boyu hasta ve yapmacık bir moda edebiyat sanılıp gidecekti. Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi ne Paul Bourget'e, ne şuna ne buna benzeyen, hiç kimseyi taklit etmeye özenmeyen, bundan ötürü de sadece kendilerine benzeyen bir edebiyatın öncüsü oldular. Yapmacıksız, üslup kaygısız, güncel konuşma dili rahatlığında ve kolaylığında, günü gününe yazarak çok söyleyeceği olan yazarların sağlıklı telaşı ile, ıkınıp sıkılmadan, bundan ötürü de rahat ve kolay algılanan, bol bol okunan yazarlar oldular. İstanbul'un, İstanbullunun o dönemdeki yaşamının sadık birer kronikçisi oldular. Ahmet Rasim'in en sevdiğim özelliklerinden biri halkçılığıydı. Halis Ziya Uşaklıgil nasıl arkasından Saffet Nezihilere, İzzet Melihlere yol açmışsa, Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi de Sermet Muhtarların, Osman Cemallerin, Orhan Kemallerin, Adnan Velilerin yani halkla övür olmuş yazarların yolunu açmışlardı. Ahmet Rasim halkı anlatırken bu halkın içine kendi de katılırdı. Agah Sırrı Levent'in çok isabetli teşhisiyle doğrudan doğruya kendisinden söz ettiği yazılarında bile Ahmet Rasim yine kalabalığın içindeydi. Muharrir Buya. Her gün durmadan yazmak ecirliğini Muharrir Buya da ne güzel dile getirir. Laf değil muharrir bu, yaz. Hem çala kalem yaz, durma yaz. Kaleminin ucuna nasıl gelirse öyle yaz. Deme kış, yaz, yaz. Bu nasihatı kulağına küpe yap. Buna bir rumuz olmak üzere kurşun kalemini kulağının arkasından eksik etme. Yolda yaz, tramvayda, otomobilde, şimendiferde, vapurda, arabada, kayıkta, dur, otur, hopla, zıpla yaz. Yazarlığın içine bir girdi mi bir daha çıkılmayan bir meslek olduğunu, insana nasıl bir fikir eciri haline getirdiğini bundan iyi anlatmak mümkün mü? Hem de çala kalem bir tempoyu sade anlamda değil, yazının müziğinde, soluğunda da vurgulayarak. Bir gün büyük babama anlatmıştı. İkisinin de sınıf arkadaşı olan İkdam'ın patronu Ahmet Cevdet Bey, Ahmet Rasim'e gazetesinde fıkra yazması için teklif yapmış. Üstadın kabul etmesi üzerine iş telif ücretini saptamaya dayanınca Ahmet Rasim Usta, "Uzun yazarsam yarım altın isterim," demiş. "Kısa yazarsam bir altından aşağı olmaz." Az ve öz yazmanın telif ücretine yansımış bu nefis değerlendirmesi de unutulacak gibi değildir. Fuşi Atik, Şehir Mektupları, Hamamcı Ülfet, Gülüp Ağladıklarım, Ramazan Sohbetleri, Muharrir Buya, Gecelerim, Eşgali Zaman, Ciddü Miza, Falaka, ne yazmışsa çala kalem ama onun içinde kalemin ucuna geldiği gibi içten ve sıcak yazmıştır. Dünyaya post bıyıklı babacan bakış. Ahmet Rasim'in güftesini kendi yazdığı ve bestelediği "Bilmem ki sefa, neşe bu ömrün neresinde" gibi hala söylene gelen birçok şarkıları olduğunu herhalde benden öğrenecek değilsiniz. Üstadın babası çok gelgeç bir adammış. Anasını gebe bıraktıktan sonra bir daha eve uğramamış. Her gittiği vilayette bir kadınla evlenmiş. Ahmet Rasim dikiş dikip kendini büyüten annesi Nevber Hanım'a büyük bir sevgiyle bağlıydı. Onun talihsiz anacığının anısına yazdığı satırlar da unutulmaz iştenliktedir. Şehir Mektupları kitabının bir baskısının kabında üstadın bir karikatürü ve altına kendi seçip koyduğu şu mısra vardır. "Muthikat-ı dehre, ben ölsem de tasvirim güler." Dünyanın komikliğine gülümseyen o karikatürünü çoktan unuttum. Ama Ahmet Rasim Usta'nın her şeye, herkese sevecen ve insancıl bakan o güleç, o boz bıyıklı babacan yüzünü her zaman görür gibiyim. Hediye bir kalemin uğuru. Sevgili Rasim Usta, yazarlık hem mihnetli hem de çok zevkli iştir deyişinin hikmetine artık biz de vardık. Evet, senin örneğine özenip senin öğüdünü tuttuk. Aldık elimize kalemi, yazdık durduk. Yaz kış demedik, gece gündüz demedik, gözlemledik yazdık. Sevdik yazdık, kızdık yazdık, umutlandık yazdık, umutsuzlaştık yazdık. Sevindik yazdık, üzüldük yazdık. Yazarlığın insanı tüm varlığı, tüm zamanı, tüm bilinci, tüm bilinçaltısı ile gecesi gündüzü, gerçeği ve düşü ile emen, ne doymak bilmez, ne kaprisli, kendinden başka sevgili çekemez, ne kıskanç bir meslek olduğunu bile bile yazdık. Ama yine aynı yazarlığın dağınık düşünceleri kağıda dökerken bizi nasıl birden arılığa, yalınlığa, bir kelimeyle düşünceye egemen olmaya götüren bilge bir dost olduğunu da görüp sevinip yazdık. Yalnızlığımızda, umutsuzluğumuzda bizi yok olmaktan kurtaran bir can simidi gibi ona sarılıp yazdık. Uyurken uyanıp yazdık. Hasta ve ateşliyken başımızda buz kesesi yazdık. Kağıt bulamadık, bazen kağıt peçeteye yazdık. Gömlek manşetine yazdık, yatak çarşafına yazdık. Dünyada neler yitirme, en yakınlarımızı kırıp geçirme, ne nimetleri kaçırma pahasına yazdık. Yüzlerce kurşun kalem bitirdik, bir o kadar dolma kalem yitirdik. Geçen gün saydım, tam 23 daktilo makinesi eskitmişim. Dolu dizgin bir amansız gidişin içinde yorulan, çatlayan atları değiştirir gibi biten kalemi, bozulan ucu, pes diyen yazı makinesine atıp yenisini önümüze çektik. Kaldığımız yerden yine yazdık. Hep yazdık, durmadan yazdık. Uyarmak için yazdık, öğretmek için yazdık, anlatmak için yazdık, güldürmek için yazdık, yüreklendirmek için yazdık. Bir gediği doldurduğumuz kuruntusu ile bizden önce söylenmeyeni yakalamak hevesiyle yazdık. İnsan gerçeğini yakaladığımız bir yanı ile Türkiye gerçeğini ayrı bir açıdan verdiğimiz umuduyla yazdık. Yararlı olmak duygusuyla yazdık. Yazıyoruz da, yazacağız da. Ölüm bir gün elimizi tutuncaya kadar. Rasim Usta, senin bana o uğurlu ve bereketli elinle hediye ettiğin ucu lastikli kalemin bunda muhakkak payı olmalı. Mühürdar, 5 Ekim 1979. İçindekiler. Ön söz, 5. Sakallı Celal, Celal Yalnız, 7. Edebiyatımızın Grand Sönyörü, Abdülhak Şinasi Hisar, 14. Bir Bellek Fenomeni, Mükrimin Halil İnanç, 21. Ne içinde zamanın ne de büsbütün dışında, Ahmet Hamdi Tanpınar, 28. Cumhuriyetin ilk First Lady'si, Latife Uşaklıgil, 34. Om Mani Padm Hum, Asaf Halet Çelebi, 40. Sırıtık Bir Küskün, Celal Sılay, 47. Sazlı Operetten Çardaş Füstine, Cemal Sahir, 52. Roz Bonbon, Aliye Berger, 60. Hedonist Bir Kirpi, Refik Halit Karay, 65. Güneş Ufuktan Daha Doğmadan, Ahmet Selahattin, 73. Orada Bir Köy Var Uzakta, Ahmet Kutsi Tecer, 81. Öne Çıkan Bir Hanım, Halide Edip Adı Var, 88. Kentlere imzasını Atmak, Haşim İşcan, 94. Son Tuluatçı, İsmail Dümbüllü, 97. Tombul Tatlı Bir Adam, Selçuk Kaskan, 103. Fortiter in Re Suaviter in Modo, Seha Le Meray, 107. Şeytan Tüylü Bir Adam, Muammer Karaca, 112. İkbal'de Sabah Kahvesi, Orhan Kemal Öğütçü, 117. Osmanlı'nın Peşinde, Kemal Tahir Demir, 122. Tiyatro Bir Tutku, Ulvi Uras, 126. Hocaların Hocası, Sıddık Sami Onar, 130. Sevimli Bir Aylak, Sait Faik, 136. Yedi Meşalecilerin En Çok Yanlısı, Sabri Esat Siyavuşgil, 141. İyiler Erken Ölür, Suat Baydur, 145. Bir Tiyatro Ermişi, Muhsin Ertuğrul, 150. İki Sevimli Hece, Vala Nurettin, Vanu, 153. Aktörlerin Duayeni, İyi Galip Arcan, 157. Röportaj Kralı, Naci Sadullah Danış, 161. Sağduyunun Sözcüsü, Abdi İpekçi, 164. Adının imlasını değiştiren adam, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 168. Zoraki diplomat, gerçek romancı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 172. Her gece saat 9'da, Rauf Ulukut, 177. Hayatını yaşayan adam, Esat Mahmut Karakurt, 182. İstediği işi yapmak mutluluğu, Arif Müfit Mansel, 186. SS Ankara, 190. Akbaba'nın Ardından, 194. Çiçek Pasajı, 198. Bir Sekstet, Tevfik Sağlam ve Arkadaşları, 203. Pirimizin Ardından, Burhan Felek, 212. Duyarlı Yalnızlık, Behçet Necatigil, 216. Ağzına Baktıran Adam, Eşref Şefik, 221. Sisipos'un Torunları, Azra Erhat, Faruk Güvenç, 225. Bedrettin Tuncel, Başkanın Sunuşları, 229. Dürüst ve Yürekli, Orhan Eyüboğlu, 234. Sıra Dışı Bir Diplomat, Orhan Tahsin, 239. Şiirde Espri, Özdemir Asaf, 242. Hiç Yoktan Mizah Çıkarmak, Süavi Süalp, 246. Atatürkçü Bir Kartezyen, Enver Ziya Karal, 249. Hem Yazar Hem Politikacı, Samet Ağoğlu, 252. Yazar Mısın, Durma Yaz, Ahmet Rasim, 255. Kitabın Sonu, 6 Nisan 2007, sayfa 263.